Dördüncü ayrım.
Bu yaşam uykuda bir düşten diğerine sıçrıyordu. Düş kuruyor, düş kurarken uyuyor ve uykusu sanki içinde başka bir kutu, onun da içinde başka bir kutu bulunan sonu gelmeyen bir kutular dizisiymişçesine başka bir düş kuruyordu. Örneğin şu an uyuyor ve hem Charles Köprüsü'ndeki evde hem de bir dağ evinde bulunuyor. Bu iki uyku uzun süre kaybolmayan bir org namesi gibi yankılanıyor ve işte bu iki nameye bir üçüncüsü ekleniyor. Ayakta ve bakınıyor. Sokak ıssız ancak arada bir sokağın köşesinde ya da kapılardan birinde kaybolan bir gölge geçiyor. Kendisi de fark edilmek istemiyor. Kenar mahallelerin ara sokaklarından geçiyor ve şehrin öbür ucundan bir yaylım ateşi gürültüsü geliyor. Sonunda bir eve girdi ve merdivenden inmeye koyuldu. Bodrum katında birçok kapı vardı. Kısa bir süre hangisini seçeceğini araştırdıktan sonra kapıya vurdu. 3 vuruş. Sonra bir ara, tek bir vuruş, bir aradan sonra 3 vuruş daha. Kapı açıldı ve üzerinde iş tulumu bulunan genç bir adam onu içeri davet etti. Döküntü eşyaların, askılara asılı giysilerin ve ayrıca köşelere dayalı tüfeklerin de bulunduğu birçok odayı geçtiler. Ve uzun bir koridorun sonunda, binanın uzağında olmalıydılar, aşağı yukarı 20 kişinin bulunduğu küçük bir yeraltı odasına girdiler. Boş bir sandalyeye oturdu. Odada bulunan ve içlerinden bazılarını tanıdığı kişileri incelemeye koyuldu. Kapının yakınına konmuş bir masada 3 adam oturuyordu. İçlerinden şapkalı biri konuşmaktaydı. Her şeyin sonuca bağlanacağı yakın ve gizli bir tarihten söz ediyordu. Plana göre her şey o gün için hazır olmalıydı. Bildiriler, gazeteler, radyo, posta hizmetleri, telgraf, silahlar. Sonra herkese bugünün başarıya ulaşması için üstlenmiş oldukları görevleri yerine getirip getirmediklerini sordu. Bu çok kötü bir andı. Xavier yakalanmamak için uzun süre önce listeyi Çekçe defterinin son sayfasına çekmişti. Bu defter öbür defterleri ve kitaplarıyla birlikte çantasındaydı. Ama çantası neredeydi? Yanında yoktu. Kasketli adam sorusunu tekrarladı. Aman Allah'ım, bu çanta neredeydi? Xavier kafasını zorladı ve belleğinin derinliklerinden belirsiz ve anlaşılmaz bir anı, mutlulukla dolu tatlı bir esinti yükseldi. Bu anıyı anında hatırlamak istedi. Fakat zamanı yetmedi. Çünkü tüm yüzler ona dönmüştü ve cevap vermesini bekliyordu. Listenin yanında olmadığını itiraf etmek zorunda kaldı. Onlardan biri olarak aralarına katıldığı adamların yüzleri sertleşti ve içlerinden esmer olanı, listenin düşmanın eline geçmesi halinde tüm umutlarını bağladıkları günün bir bozgun olacağını ve diğer günlerden bir farkı kalmayacağını buz gibi bir sesle söyledi. Fakat Xavier'ın cevap vermeye zamanı kalmadı. Yazı masasının arkasında bir kapı gizlice açıldı ve bir adam görünüp ıslık çaldı. Bu alarm işaretiydi. Kasketli adamın ilk emrini vermesine zaman kalmadan Xavier atıldı. "Bırakın ilk ben çıkayım," dedi. Çünkü onları bekleyen yolun şimdi tehlikeli olduğunu ve ilk çıkmanın hayatını tehlikeye atacağını biliyordu. Xavier listeyi unuttuğunun ve hatasını onarması gerektiğinin farkındaydı. Fakat onu tehlikeye iten yalnızca suçluluk duygusu değildi. Yaşamı yarım, yaşam insanları yarım, adam haline getiren korkaklıktan nefret ediyordu. Terazinin bir kefesine yaşamını, diğerine ölümü koymak istiyordu. Her davranışının, daha da iyisi, yaşamının, her gününün, her saatinin, her dakikasının en yüce ölçüt olan ölümle ölçülmesini istiyordu. Bu yüzden sıranın başında yürümek, uçurumun üzerindeki ipte yürümek, başının çevresinde mermilerin halesini taşımak ve böylelikle herkesin gözünde yücelmek ve sonsuz olmak istiyordu. Ölüm gibi sonsuz. Kasketli adam, bir anlayış ışığının parıldadığı soğuk ve kızgın gözleriyle ona bakıyordu. "Peki, git," dedi. Demir kapıyı geçtikten sonra kendini dar bir avluda buldu. Karanlıktı. Uzaktan yaylım ateşinin takırtısı geliyordu. Ve gözlerini kaldırdığında projektörlerin damların üzerinde dolaşan ışıklı hüzmelerini görüyordu. Karşıda dar bir metal merdiven 5 katlı bir binanın zemininden çatısına uzanıyordu. Ayağını basamağa koydu ve sonra hızla tırmanmaya başladı. Diğerleri de onun ardından fırladılar ve sırtlarını duvara verip mevzilendiler. Çatıya ulaşmasını ve kendilerine yolun açık olduğuna dair işaret vermesini bekliyorlardı. Çatıya ulaştıktan sonra ihtiyatla sürünmeye koyuldular. Xavier hep baştaydı. Yaşamını tehlikeye atıyor ve diğerlerini koruyordu. Dikkatle, yavaşça, kedi gibi ilerliyor ve gözleri karanlıkta görüyordu. Bir yerde durdu ve aşağıda ellerinde kısa menzilli silahlarla koşuşturan ve karanlığı didikleyen karaltıları göstermek için kasketli adamı çağırdı. "Bize yol göstermeye devam et," dedi adam. ve Xavier bir damdan öbürüne atlayarak, kısa metal merdivenlere tırmanarak ve durmaksızın evleri, damların kenarlarını ve sokakların derinliklerini tarayan can sıkıcı projektörlerden kaçmak için bacaların arkasına saklanarak ilerliyordu. Bu, pusudaki düşmanı atlatmak için gökyüzünden geçen, tuzaklara yakalanmamak için şehri çatıdan kanatlar üzerinde kat eden kuş sürüsüne dönüşmüş sessiz adamların seyahatiydi. Bu güzel ve uzun bir seyahatti. Fakat o kadar uzundu ki Xavier yorgunluk duymaya başlıyordu. Duyuları puslandıran ve zihni halüsinasyonlarla dolduran o yorgunluk bir cenaze marşı, bandoların mezarlıklarda çaldıkları Chopin'in ünlü cenaze marşını işittiğini sanıyordu. Yavaşlamıyor ve duyularını uyanık tutmak ve uğursuz halüsinasyonları kovmak için tüm gücünü kullanıyordu. Boşunaydı. Müzik yaklaşan sonunu ilan edercesine, mücadelenin bu anına yakındaki ölümün kara örtüsünü gerercesine gelmeye devam ediyordu. Fakat bu halüsinasyona neden bu denli güçlü karşı koyuyordu? Ölümün yüceliğinin damlar üzerindeki koşusunu unutulmaz ve sonsuz bir ilerleme haline getirmesini istemiyor muydu? Bir kehanet gibi kulağına ulaşan uğursuz müzik cesaretinin en güzel vefakatçisi değil mi? Kavgasının aynı zamanda cenaze töreni olması ve cenaze töreninin bir kavga olması, yaşamla ölümün bu kadar muhteşem bir biçimde birleşmiş olması yüce değil mi? Hayır, Xavier'ı korkutan, kapıya dayanan ölüm değil, kulakları uğursuz bir maçla tıkanmış olmasından dolayı artık kendi duyularına güvenememek, düşmanın sinsi tuzaklarını fark edememekti. Arkadaşlarının güvenliği kendisine bağlıydı. Fakat bir halüsinasyon o denli gerçekçi olsun ki Chopin'in marşı tüm ritim hataları ve trombonun hatalı notalarıyla birlikte işitilsin. Bu gerçekten mümkün müydü? Gözlerini açtı ve çizilmiş bir dolap ve üzerinde yattığı yatakla döşenmiş bir oda gördü. Giyinik uyuduğunu ve dolayısıyla üstünü değiştirmesine gerek olmadığını fark ederek memnun oldu. Yatağın ayak ucuna atılmış olan ayakkabılarını giymekle yetindi. Fakat nameleri bu kadar gerçek gibi görünen bu hüzünlü müzik nereden geliyordu? Pencereye yaklaştı, birkaç adım ilerisinde, karın neredeyse kalktığı bir manzarada, siyahlar giymiş, arkaları dönük kadın ve erkeklerden oluşan bir topluluk hareketsiz duruyordu. Bu topluluk, kendisini çevreleyen manzara gibi üzgün ve kederliydi. Parıltılı kardan geriye yalnızca nemli toprağın üzerindeki kirli parçalar ve şeritler kalmıştı. Pencereyi açıp dışarıya sarktı. Şimdi durumu daha iyi anlıyordu. Siyah giysili insanlar içinde bir tabut bulunan bir çukurun çevresinde toplanmışlardı. Çukurun öbür tarafında siyah giysili başka adamlar ağızlarının önünde, üzerlerinde müzisyenlerin gözlerini ayırmadıkları, partisyonların bulunduğu küçük sehpalar taşıyan bakır araçlar tutuyorlardı. Chopin'in ünlü cenaze marşını çalıyorlardı. Pencere yerden en fazla bir metre yükseklikteydi. Xavier atlayıp geçti ve topluluğa yaklaştı. Bu sırada iki güçlü kuvvetli köylü tabutun altından ipler geçirerek kaldırıp yavaşça çukura indirdiler. Siyahlar giymiş insanlar topluluğundan yaşlı bir adam ve yaşlı bir kadın hıçkırıklara boğuldu. Diğerleri kollarına girip onları teselli ettiler. Sonra tabut çukurun dibine yerleştirildi ve siyah giysili insanlar kapağın üstüne bir avuç toprak atmak için sırayla çukura yaklaştılar. Xavier tabutun üstüne en son eğildi, eline kar parçalarıyla karışık bir tutam toprak aldı ve çukura attı. Hakkında hiç kimsenin bir şey bilmediği tek kişi ve aynı zamanda her şeyin farkında olan tek kişiydi. Sarışın genç kızın neden ve nasıl öldüğünü bir tek o biliyordu. Ayaz'ın elinin baldırlarına dokunduğunu, sonra tüm bedeni boyunca karnına ve göğüslerine kadar tırmandığını bir tek o biliyordu. Ölümünün nedeninin ne olduğunu bir tek o biliyordu. Neden buraya gömülmek istediğini de bir tek o biliyordu. Çünkü en çok burada acı çekmişti ve aşkın kendisine ihanet edişini ve kendisinden kaçışını gördüğü için burada ölmeyi dilemişti. Bir tek o her şeyi biliyordu. Diğerleri orada anlamayan halk ya da anlamayan kurban gibiydiler. Onları uzak bir dağ, manzarasının oluşturduğu fonda görüyor ve bu uzak manzara da ölümün toprakta kayboluşu gibi kaybolmuş olduklarını düşünüyordu. Kendinin bu uzak, nemli manzaradan daha da engin olduğunu, çünkü her şeyi biliyordu ve tüm bunların, hayatta kalanlar, ölü, ellerinde kürekleriyle mezar kazıcılar ve tarlalar ve dağlar, kendi içine nüfus ettiğini ve kendi içine kaybolduğunu düşünüyordu. Bu manzara, hayatta kalanların hüznü ve sarışın genç kızın ölümü onu tamamen kaplamıştı. ve onların varlığıyla sanki içinde bir ağaç boy gösteriyormuşçasına ferahladığını hissediyordu. Kendini büyümüş hissediyordu ve kendi gerçek kişiliği değişik bir kılık, bir alçak gönüllülük maskesi gibi geliyordu ona. Ve ölünün anne babasına, babanın yüzü ona sarışın kızın çizgilerini hatırlatıyordu, ağlamaktan kızarmıştı. Kendi kişiliğinin maskesi ardında yaklaştı ve taziyetlerini bildirdi. Dalgın bir halde ona el uzatıyorlardı ve Xavier avucunun içinde narin ve önemsiz ellerini hissediyordu. Sonra sırtı onca zaman uyuduğu evin duvarına dayalı olarak bir süre kaldı ve cenaze törenine katıldıktan sonra küçük gruplar halinde dağılıp rutubetli, uzaklarda yavaşça kaybolan insanları izledi. Birden birisinin kendisini okşadığını hissetti. Ah, evet, yüzünde bir elin temasını hissediyordu. Bu okşayışın anlamını kavradığından emindi ve bunu şükranla kabul ediyordu. Bunun bağışlamanın eli olduğunu biliyordu. Genç kızın ona, onu hala sevdiğini ve aşkın mezarın ötesinde de sürdüğünü anlattığını biliyordu. Bu, rüyalarında bir düştü. En güzel anlar, bir rüyanın, o yeni filizlenen başka bir rüyada uyanırken hala devam ettiği anlardı. Dağ manzarası içinde, hareketsiz durduğu sırada, kendini okşayan bu eller, birazdan dalacağı başka bir rüyadaki kadına aitti. Fakat Xavier henüz bunu bilmiyordu. Ve şimdilik bu mucizevi eller kendi varoluşuyla mücehhezdi. Bunlar boş bir uzaydaki mucizevi ellerdi. İki macera, iki yaşam arasındaki eller ne beden ne de kafa tarafından bozulmuş eller. Bu bedensiz eller okşayışı mümkün olduğu kadar uzun sürseydi. Sonra yalnızca ellerin okşayışını değil, göğsüne bastıran dolgun ve yumuşak memelerin temasını da hissetti. Ve esmer bir kadının yüzünü gördü. "Uyansana, hay Allah uyansana." diyen sesini işitti. Altında buruşmuş bir yatak, çevresinde büyük bir dolapla birlikte grimsi bir oda vardı. Xavier, Charles Köprüsü'ndeki evde olduğunu hatırladı. "Daha uyumak istediğini biliyorum," diyordu kadın sanki özür dilemek ister gibi. "Fakat seni uyandırmam gerekiyordu. Korkuyorum." "Neden korkuyorsun?" diye sordu Xavier. "Aman Allah'ım, hiçbir şey bilmiyorsun," dedi kadın. "Dinle." Xavier sustu ve dikkatle dinlemeye çalıştı. Uzaktan bir yaylım ateşi gürültüsü geliyordu. Yataktan atladı ve pencereye koştu. Makinalı tabancalarını boyunlarından çapraz asmış, sürücü tulumlu adamlar gruplar halinde Charles Köprüsü'nden geçiyordu. Bu sayısız duvarlar boyunca aranan bir anı gibiydi. Xavier, köprü üzerinde nöbet tutan bu silahlı adamlar gruplarının ne anlama geldiğini iyi biliyordu. Fakat bir şeyi, gördükleri karşısında kendi tavrını aydınlatmasına olanak vermiş olan bir şeyi hatırlamayı beceremediğini sanıyordu. Bu sahnede bir rolü olduğunu, eğer sahnede değilse bunun bir hatanın sonucu olduğunu, sahneye girmeyi unutan bir oyuncu gibi olduğunu ve bunun sonucunda oyunun garip bir şekilde kesilmiş olarak onsuz oynandığını biliyordu. Birden hatırladı ve hatırladığı an gözleriyle odayı kolaçan etti ve rahatladı. Çanta hala orada, bir köşede duvara dayalı duruyordu. Kimse almamıştı. Bir sıçrayışça yanına ulaştı ve açtı. Her şey yerli yerindeydi. Matematik defteri, Çekçe defteri, fen kitabı. Çekçe defterini aldı, arkasını açtı ve kendini yeniden rahatlamış hissetti. Esmer adamın kendisinden istediği liste okunaklı, ince bir yazıyla, özenli bir şekilde yazılmıştı. Xavier bu önemli belgeyi arka yüzünde ilkbaharın gelişi temasıyla ilgili bir üslup denemesinin bulunduğu bir okul defterine saklamayı akıl ettiğine sevindi. "Ne arıyorsun orada, söyler misin?" "Hiç," dedi Xavier. "Sana ihtiyacım var, senin yardımına ihtiyacım var. Olanları görüyorsun, bütün evlere giriyorlar, tutukluyorlar ve kurşuna diziyorlar." "Hiçbir şeyden korkma," dedi gülümseyerek. "Kimseyi kurşuna dizemezler." "Bunu nasıl bilebilirsin?" dedi kadın. "Nasıl mı biliyordu?" Gayet iyi biliyordu. Devrimin ilk günü kurşuna dizilmesi gereken tüm halk düşmanlarının listesi defterindeydi. İdamların gerçekleşemeyeceği doğruydu. Zaten bu güzel kadının endişesi onu fazla ilgilendirmiyordu. Silah seslerini işitiyor, köprü üzerinde nöbet tutan adamları görüyor ve yoldaşlarının yanında coşkuyla hazırladığı bugünün sonunda geldiğini ve bu sırada kendisinin uyuduğunu düşünüyordu. Başka yerde, başka bir odada ve başka bir rüyadaydı. Gitmek, derhal bu sürücü giysili adamlara katılmak, yalnızca kendisinde bulunan ve o olmadan devrimin kimi tutuklayıp kurşuna dizeceğini bilemeyerek eli kolu bağlı kalacağı listeyi onlara ulaştırmak istiyordu. Fakat sonra bunun imkansız olduğunu düşündü. Bugünün paralosunu bilmiyordu. uzun zamandır hain olarak görülüyordu ve kimse ona inanmayacaktı. Başka bir yaşamdaydı, başka bir maceradaydı ve bu yaşamdan artık içinde olmadığı öbür yaşamı kurtaramıyordu. "Neyim var?" diye endişeyle ısrar ediyordu kadın. Xavier bu kayıp yaşamı kurtaramıyorsa bu an yaşadığı yaşamı daha da yüceltmek gerektiğini düşündü. Cömert bedenli kadına döndü ve onu terk etmesi gerektiğini anladı. Çünkü yaşam oradaydı. Dışarıda, pencerenin öteki tarafında, orada. Bülbülün şakımasını andıran silah takırtılarının geldiği yerdeydi. "Nereye gitmek istiyorsun?" diye haykırdı kadın. Xavier gülümsedi ve pencereyi gösterdi. "Beni de birlikte götüreceğine söz vermiştin. O eskidendi." "Bana ihanet etmek mi istiyorsun?" Önünde diz çöktü ve bacaklarına sarıldı. Kadına bakamıyor ve güzel olduğunu, onu terk etmenin güç olduğunu düşünüyordu. Ama pencerenin öteki tarafındaki dünya daha da güzeldi. Ve uğruna sevdiği bir kadını terk ederse bu dünya kendisi için daha da değerli olacaktı. "Güzelsin," dedi. "Fakat sana ihanet etmem gerek." Kendini onun kollarından kurtarıp pencereye doğru ilerledi. Üçüncü bölüm ya da şair mastürbasyon yapıyor. Jeremy'nin şiirlerini annesine gösterdiği gün anne kocasını boşuna bekledi. Ertesi gün ve onu izleyen günlerde de boşuna bekledi. Buna karşılık Gestapo'dan kocasının tutuklandığını bildiren resmi bir yazı aldı. Savaşın sonunda da bir toplama kampında öldüğünü haber veren başka bir yazı geldi. Evliliğinin mutsuz geçmesine karşılık dulluğu yüce ve görkemli oldu. Kocasının tanıştıkları döneme ait büyük bir fotoğrafını buldu. Yaldızlı bir çerçeve takıp duvara astı. Hemen ardından savaş, Praglılara bayram havası yaşatarak sona erdi. Almanlar Çek topraklarını boşalttılar ve anne, dünyadan ele tek çekişinin ağırbaşlı güzelliğini daha da yücelten bir yaşama başladı. Babasından kalan para tükendiğinden hizmetçiye yol vermek zorunda kaldı. Alik'in ölümünden sonra başka bir köpek almayı reddetti ve bir iş aramak zorunda kaldı. Başka değişiklikler de oldu. Kız kardeşi Prag'ın merkezindeki dairesini yeni evlenen oğluna bırakmaya ve kocası ve küçük oğluyla baba evinin giriş katına yerleşmeye karar verdi. Büyük anne ise dul kızının katında bir odaya yerleşiyordu. Anne, Voltaire'in Volt'u icat eden fizikçi olduğunu iddia edişini duyduğundan beri eniştesinden nefret ediyordu. Ailesi gürültücüydü. Keyif içinde kendini ilkel eğlencelerine kaptırıyordu. Giriş katının odalarında yankılanan neşeli yaşam, üst kata hakim olan hüzün ülkesinden kesin sınırlarla ayrılmıştı. Yine bu dönemde anne bolluk içinde yaşadığı yıllarda olmadığı kadar gururlu görünüyordu. Sanki başının üzerinde üzüm sepeti taşıyan Dalmatyalı kadınlar gibi içinde kocasının külleri bulunan görünmez fanus taşıyordu. Banyoda, aynanın altındaki rafta parfüm şişeleri ve krem tüpleri dizliydi. Ama anne cildinin bakımı için onlardan neredeyse hiç yararlanmıyordu. Sık sık bu eşyaların önünde oyalanıyorsa bunun nedeni merhum babasını, uzun zamandır tiksindiği eniştesine ait olan ecza deposunu ve villadaki kaygısız yılları hatırlamalarıydı. Anne babası ve kocasıyla yaşanmış geçmiş, batmış olan güneşin nostaljik ışığıyla aydınlanıyordu. Bu nostaljik aydınlık onu üzüyordu. O yılların güzelliğinin kıymetini çok geç, ancak şimdi artık var olmadıkları zaman anladığını fark ediyor ve kendini nankör bir eş olmakla suçluyordu. Kocası kendini büyük tehlikelere atıyor, kaygılarla kendini yiyip bitiriyor ve onun rahatını kaçırmamak için hiçbir şey sızdırmıyordu. Bugün bile neden tutuklandığını, hangi direniş hareketinde olduğunu ve orada nasıl bir rol oynayabileceğini bilmiyordu. Kesinlikle hiçbir şey bilmiyor ve bunun dar kafalı bir kadın olmasından ve kocasının tutumunda kayıtsızlık işaretinden başka bir şey görmemiş olmasından dolayı cezalandırmak üzere kendisine verilmiş aşağılayıcı bir ceza olduğunu düşünüyordu. En büyük tehlikelerle boğuştuğu sırada onu aldatmış olduğu düşüncesi karşısında kendini lanetliyordu. Şimdi aynada kendine bakıyor ve hayretle yüzünün hala genç olduğunu görüyor. Hatta bu ona sanki zaman yanlışlıkla ve haksızca boynun derisini unutmuş da gençliği gereksizmiş gibi geliyordu. Geçenlerde kendisini yolda Jeremy ile birlikte görenlerin onları kardeş zannettiklerini öğrenmişti. Bunu komik buluyordu. Ancak yine de hoşuna gitmişti. O günden beri oğluyla tiyatroya ya da konsere gitmekten daha çok zevk alıyordu. Zaten ona başka ne kalıyordu? Büyük anne hafızasını ve sağlığını kaybetmişti. Evden dışarı çıkmıyor, Jeromil'in çoraplarını onarıyor, kızının eteklerini ütülüyordu. Hasretle, anılarla, kaygılı bir ilgiyle dop doluydu. Çevresinde hüzünlü bir sevgi atmosferi yaratıyor ve evde Jeromil'i saran ortamın, çifte dulluk ortamı, kadınsı niteliğini pekiştiriyordu. Jeromil'in odasının duvarları artık çocukluk sözleriyle değil, annesi istemeye istemeye bir dolaba yerleştirmişti onları. Kübist, sürrealist resimlerin dergilerden kestiği ve kartonlara yapıştırdığı küçük reprodüksiyonlarıyla süslüydü. Bunların arasında duvara asılmış, kordonu kesik bir telefon ahizesi görülüyordu. Bir süre önce villanın telefonu onarılmıştı ve Jeromil, cihazdan sökülen bozuk ahizede alışılagelmiş çevresinden çıkarıldığında büyüsel bir izlenim uyandıran ve belki de rahatlıkla sürrealist nesne olarak adlandırılabilecek nesne tipini görüyordu. Ama incelemeye en çok zaman ayırdığı görüntü, aynı duvarda asılı olan aynanın çevresi içinde yer alıyordu. Kendi yüzü kadar özenle incelediği başka hiçbir şey yoktu. Başka hiçbir şey kafasını bu kadar kurcalamıyor ve hiçbir şey, doğrusu inatçı bir çaba pahasına, güvene daha layık görünmüyordu. Bu yüz annenin yüzüne benziyordu. Ama Jeromil erkek olduğundan çizgilerin zarafetine çok daha çarpıcıydı. Zarif, güzel bir burnu ve hafifçe içe çökük küçük bir çenesi vardı. Bu çene canını çok sıkıyordu. Schopenhauer'un ünlü bir tefekküründe içe çökük çenenin özellikle itici bir yüz çizgisi olduğunu, çünkü insanın çenesinin çıkıklığıyla maymundan ayrıldığını okumuştu. Ancak daha sonra Rilke'nin bir fotoğrafını buldu ve Rilke'nin de çenesinin çökük olduğunu gördü. Bu da ona önemli bir rahatlama sağladı. Aynada uzun uzun kendine bakıyor ve maymunlukla Rilke arasındaki o muazzam boşlukta umutsuzca debelenip duruyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse çenesinin çöküklüğü aşırı değildi ve annesi haklı olarak oğlunun yüzünün bir çocuk sevimliliğine sahip olduğunu düşünüyordu. Ama bu Jeromil'i çenesinden daha fazla rahatsız ediyordu. Çizgilerinin inceliği onu çok genç gösteriyor ve sınıf arkadaşları da kendisinden bir yaş büyük olduklarından fizyonomisinin çocuksu görünümünü daha çarpıcı, daha tartışılmaz hale geliyor ve her gün bir sürü dedikoduya konu oluyordu. Öyle ki Jeromil bir an bile olsun bunu kafasından atamıyordu. Ah, ne çekilmez bir şeymiş böyle yüze sahip olmak. Ne kadar da zahmet vericiymiş çizgilerin bu ustalıkla resmi. Jeromil bazen dehşet verici rüyalar görüyordu. Rüyasında son derece hafif bir şeyi, bir çay fincanını, kaşığı, tüyü kaldırması gerekiyor ve bunu bir türlü beceremiyor. Eşya ne kadar hafifse o kadar güçsüz oluyor. Eşyanın hafifliğinin altında eziliyordu. Bu rüyalar birer kabustu ve terden sırılsıklam uyanıyordu. Rüyaların teması, kaldırıp atmak için boşuna çabaladığı, dantelle çizili narin yüzüymüş gibi geliyordu. Şairlerin gözlerini dünyaya açtıkları büyük evlerde kadınlar hüküm sürer. Esenine ve Mayakovski'nin kız kardeşleri, Blok'un teyzeleri, Hölder'nin ve Lermontov'un büyük annesi, Puşkin'in süt annesi ve özellikle de anneler, babanın gölgesini örten şair anneleri. Lady Wilde, oğlu Oscar'ı kız çocuğu gibi giydirirdi. Çocuğun aynada kaygıyla kendini seyredişini düşünebiliyor musunuz? Adam olma günü geldi diye yazıyordu günlüğüne Jiri Orten. Şair tüm yaşamı boyunca yüzünde erkekliğin çizgilerini arayacaktı. Aynada kendine çok uzun süre baktığında aradığını bulmayı başarıyordu. Gözlerindeki sert bakış ya da ağzındaki katı çizgi, ama bunun için yüzüne belirli bir gülüş, daha doğrusu üst dudağını iyice büzerek belirli bir sırıtış vermesi gerekiyordu. Ayrıca fizyonomisini değiştirecek bir saç şekli arıyor, dağınık ve vahşi bir hava vermek için saçlarını arkaya atmayı deniyordu. Ama ne yazık ki annesinin bir tutamını madalyon içinde muhafaza edecek denli çok sevdiği o saçları tahayyül edebileceğinin en kötüsüydü. Yeni doğmuş civciv tüyü gibi sarı ve hindiba tüyü gibi ince. Bunlara biçim vermek imkansızdı. Annesi sık sık başını okşuyor ve saçlarının melek saçı olduğunu söylüyordu. Ama Jeromil meleklerden nefret ediyordu. O şeytanları seviyordu. Saçlarını siyaha boyatmak istiyor fakat cesaret edemiyordu. Çünkü saçlarını boyatmak sarı saçlı olmaktan daha kadınca geliyordu. O da saçlarını iyice uzatıyor ve taramayıp kirpi gibi bir kafayla dolaşıyordu. Görünüşünü gözden geçirmek ve düzeltmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Önünden geçerken kaçamak göz atmadığı mağaza vitrini yoktu. Ama üzerine düştükçe görünüşünün bilincine daha çok varıyor ve onu daha can sıkıcı ve acı verici buluyordu. İşte size bir örnek. Okuldan dönüyor. Yol tenha ama uzaktan ona doğru gelen, tanımadığı bir kadını fark ediyor. Çaresiz bir şekilde birbirlerine yaklaşıyorlar. Jaromil'in aklına yüzü geliyor. Çünkü kadının güzel olduğunu fark etti. Dudaklarına görmüş geçirmiş sert adam gülümseyişi yerleştirmeye çalışıyor. Ama beceremediğini hissediyor. Çocukça kadınsılığı, kendisini kadınların gözünde gülünç duruma düşüren yüzü, kafasına daha çok takılıyor, dona kalan, taşlaşan ve ne yazık ki kıpkırmızı kesilen o gülünç surattan ibaret kalıyor. Kadınla göz göze gelme ihtimalinden mümkün olduğunca kaçınmak için adımlarını sıklaştırıyor. Çünkü kızardığı sırada bir kadın tarafından yakalanmak altından kalkamayacağı bir yük olurdu. Aynanın karşısına geçen saatler onu umutsuzluğun derinliklerine götürüyordu. Neyse ki onu yıldızlara doğru yükselten bir ayna daha vardı. Bu coşku verici ayna dizelerdi. Henüz yazamadıklarının ve daha önce yazıp da sanki bir kadını hatırlarmışçasına zevkle andıklarının özlemiyle doluydu. Dizelerinin yalnızca yazarı değil, teorisyeni ve tarihçisiydi de. Yazdıkları üzerine eleştiriler kaleme alıyor, yaptığını her birine bir ad verdiği değişik dönemlere ayırıyor ve böylece 2-3 yıl içinde şiirini Vaka Nüvis'e yaraşır nitelikte bir tarihsel süreç olarak görmesi mümkün oluyordu. Bu bir teselli kaynağıydı. Günlük hayatını yaşadığı, okula gittiği, annesi ve büyük annesiyle kahvaltı ettiği aşağıda belirsiz bir boşluk vardı. Ama yukarıda şiirlerinde ana çizgiler çiziyor, işaret direkleri dikiyordu. Burada zaman eklemlenmiş ve farklılaşmıştı. Bir şiir döneminden diğerine geçiyor ve olayların bu dehşet verici durgunluğu içindeki aşağıya göz ucuyla bakarak kendini baş döndürücü bir coşkuyla hayal gücüne kuşku götürmez ufuklar açan yeni bir dönemin gelişi olarak görebiliyordu. Ayrıca fizik görünümünün ve yaşamının önemsizliğine rağmen kendinde olağanüstü bir zenginlik taşıdığına ilişkin bir inanca da sahip olabiliyordu. Başka bir deyişle seçilmiş biri olduğu inancını taşıyordu. Bu kelime üzerinde biraz duralım. Annesi istemediğinden dolayı pek sık olmamakla birlikte ressamın evine gitmeye devam ediyordu. Uzun zamandan beri resim yapmıyordu. Ama bir gün şiirlerini ona gösterme cesaretini bulmuştu ve o günden beri hepsini gösteriyordu. Ressam bunları ateşli bir ilgiyle okuyor ve bazen arkadaşlarına göstermek için alıkoyuyordu. Böyle anlarda dünyalar Jaromil'in oluyordu. Çünkü geçmişte resimleri konusunda son derece kuşkucu davranan ressam, onun için hala sarsılmaz bir otoriteydi. Sanatsal değerlerin hakkını verecek, işe yeni başlayanların içlerinde özenle taşıdıkları, nesnel bir ölçütün, Sevres müziğindeki platin metre gibi bir şey olsa gerek, var olduğundan ve ressamın da bu ölçütü bildiğinden emindi. Ancak yine de bunda canını sıkan bir şey vardı. Jaromil, ressamın şiirlerinde neyi beğenip neyi beğenmediğini hiçbir zaman anlayamamıştı. Bazen alelacele yazdığı dizeleri göklere çıkarıyor, bazen de çok önem verdiği dizeleri dudak bükerek bir kenara atıyordu. Bunu nasıl açıklamalı? Eğer Jaromil yazdıklarının değerini anlayacak durumda değilse, bundan bu değerleri mekanik olarak tesadüfen, bilmeden ve istemeden, geçmişte kesinlikle tesadüfen keşfettiği köpek kafalı adamlar evreniyle ressamı büyülediği gibi, dolayısıyla da hiçbir yeteneğe gerek kalmadan yarattığı sonucu çıkmaz mıydı? Kuşkusuz diyordu ressam bu konuya değindikleri bir gün. Şiirine koyduğun düşsel bir düşüncenin senin akıl yürütmenin sonucu olduğunu düşünüyorsun. Hiç de öyle değil. O seni buldu. Birden sen beklemiyorken. Bu düşüncenin yaratıcısı sen değilsin. Sendeki biri, sendeki şiirini yazan biri. Senin şiirini yazan bu biri. Bilinç dışının her birimizden geçen güçlü akımıdır. Yetenekli olduğunu düşünme. Çünkü karşında ikimizin de eşit olduğu akım araç olarak seni seçti. Ressama göre bu sözler bir tevazu dersiydi. Ama Jaromil onlarda gururu için bir parıltı yakaladı. Şiirinin imgelerini yaratanın kendisi olmamasından ne çıkardı? Gizemli bir şey yazıcı olarak onun elini seçmişti. Yetenekten daha büyük bir şeyden, seçilmiş olmaktan gurur duyabilirdi. Zaten küçük kaplıca istasyondaki kadının söyledikleri hiç aklından çıkmamıştı. Bu çocuğu büyük bir gelecek bekliyor. Bu sözlere peygamber kelamına inanır gibi inanıyordum. Gelecek, ufkun ötesi, belli belirsiz bir devrim imgesinin, ressam sık sık devrimin kaçınılmazlığından söz ediyordu. Şairlerin bohem özgürlüğünün belirsiz imgesine karıştığı bilinmez uzaklardı. Bu geleceği zaferiyle dolduracağını biliyordu ve bunu bilmek ona acı veren tüm belirsizliklerin yanında, içinde, özerk ve bağımsız bir halde yaşayan inancı getiriyordu. Ah, ne bitmek tükenmek bilmez bir yürek ağrısıydı Joromil'in odasına kapanıp arda arda iki aynasına baktığı öğleden sonraları. Bu nasıl mümkün olurdu? Her yerde gençliğin, yaşamın en dört dörtlük dönemi olduğunu okumuştum. Öyleyse bu hiçlik, canlı maddenin bu heba oluşu nereden geliyordu? Bu boşluk nereden geliyordu? Bu kelime, bozgun kelimesi kadar tatsızdı. Hiç kimsenin, en azından evde, boşluğun o metropolünde, onun önünde telaffuz etmemesi gereken başka kelimeler de vardı. Örneğin, aşk ya da kızlar kelimeleri. Villanın giriş katında oturan üç kişiden nasıl da tiksinebilirdi? Sık sık geç saatlere kadar oturan konukları geliyor, şaraptan esrimiş sesler ve bunların da arasında yorganın altına büzülmüş ve bir türlü uyuyamayan Joromil'in ruhunu parçalayan tiz kadın sesleri işitiliyordu. Kuzeni kendisinden yalnızca 2 yaş büyüktüm. Ama bu 2 yıl farklı 200 yılı birbirinden ayıran sıra dağlar gibi aralarında dikiliyordu. Öğrenci olan kuzen eve anne babasının güler yüzlü onaylarıyla da güzel kızlar getiriyor ve üstü kapalı bir şekilde Joromil'den nefret ediyordu. Enişte eve seyrek uğruyordu. Miras kalan dükkanlarla başı dertteydi. Buna karşılık teyzenin sesi evden eksik olmuyordu. Joromil'e her rastladığında beylik sorusunu soruyordu. Kızlarla aran nasıl bakayım? Joromil'in içinden yüzüne tükürmek geliyordu. Çünkü güler yüzlü bir alçak gönüllülükle sorduğu sorusu şairin bozgunluğunu gözler önüne seriyordu. Mesele kadınlarla hiçbir ilişkisi olmaması değildi. Ama bu temasları o kadar seyrekti ki randevularının arası gökyüzündeki yıldızların arası kadardı. Kız kelimesi özlem ve başarısızlık kelimeleri kadar hüzünlü geliyordu ona. Zamanını kadınlarla olan randevularla değilse de bunların bekleyişi dolduruyordu ve bu bekleyiş geleceğin basit bir seyrinden öte bir hazırlık ve bir çalışmaydı. Joromil bir randevunun başarılı olabilmesi için esas olanın sıkıntılı bir sessizliğe düşmeme ve konuşabilme olduğuna inanıyordu. Bir genç kızla buluşma her şeyden önce konuşma sanatıydı. Anlatılmaya değer bulduğu öyküleri yazdığı bir defter tutuyordu. Fıkra değil, öyküler. Çünkü fıkralar anlatanın kişiliğiyle ilgili hiçbir bilgi vermezdi. Başından geçen maceraları not ediyor, tabii başından hiç ya da hemen hemen hiç macera geçmediğinden bunları kafasında yaratıyordu. Bu bakımdan ince bir zevk örneği veriyordu. Uydurduğu ya da bir yerlerde okuduğunu ya da kendisine anlatıldığını hatırladığı ve kahramanı olduğu maceralar kendisini kahraman olarak göstermemeli, yalnızca belli belirsiz, neredeyse hissedilmez bir şekilde durgunluk ve boşluk dünyasından hareket ve macera dünyasına taşımalıydı. Kadın güzelliğine seslendiği ve gerektiğinde cuk oturabilecek değişik şiir parçalarını da, fakat bunların asla en çok sevdiği şiirler olmadığına dikkat çekelim, kaydediyordu. Örneğin defterine şu dizeleri yazmıştı. Yüzüm bir kokorda benziyor. Gözler, ağız, saçlar. Tabii ki dizeleri ritmin yapaylığından kurtarıp kıza anlık ve doğal bir düşünceymiş, espriyle ve kendiliğinden bir komplimanmışçasına söylemek gerekiyordu. Sanki bir kokart gibi yüzün. Gözlerin, ağzın, saçların. Kabul edebileceğim tek bayrak bu. Buluşma boyunca Joromil önceden hazırladığı cümlelerini düşünüyor ve sesi doğal izlenimini veremeyecek, cümleleri ezberlenmiş bir ders etkisi yapacak ve ses tonu yeteneksiz bir amatörünki gibi çıkacak diye ödü patlıyordu. Bu da kafasındakileri söylememesine, ancak tüm dikkatini bunlara verdiğinden başka bir sözle edememesine neden oluyordu. Buluşma can sıkıcı bir sessizlik içinde geçiyor, Joromil genç kızın bakışlarındaki alayı hissediyor ve bir süre sonra bozguna uğramışlık duygusuyla kızın yanından ayrılıyordu. Eve döndüğünde masanın başına geçiyor, öfke ve nefretle dolu, hızla yazmaya koyuluyordu. Sidik gibi akıyor, gözlerinden bakışların, kurşuna diziyorum aptal düşüncelerinin ürkek serçelerini. Bacaklarının arasında bir alay kurbanı zıpladığı bir göl var. Yazıyor, yazıyor ve sonra benzetmelerini dehşet şeytanca bulduğu metni üstünde birkaç kez okuyordu. Ben bir şairim, ben büyük bir şairim diyordu kendi kendine. Ve sonra bu düşünceyi günlüğüne yazıyordum. Ben büyük bir şairim, şeytani bir hayal gücüne sahibim, başkalarının hissetmediği şeyleri hissediyorum. Kadın, kocasının savaştan hayli önce genç bir Yahudi kızıyla ilişkisi olduğunu öğrenmişti. Almanlar, Bohemia ve Moravya'yı işgal edip de Yahudiler sokaklarda, sırtlarında yüz karısı sarı yıldızlarla dolaşmak zorunda bırakıldıklarında, adam onu terk etmemiş, buluşmaya devam etmiş ve elinden geldiğince yardımcı olmuştu. Daha sonra kız, Terezin'e gettosuna nakledilmiş ve adam çılgınca bir iş yapmıştı. Çek polislerinin de yardımıyla sıkı gözetim altındaki şehre girmeyi ve sevgilisini birkaç dakika görmeyi başarmıştım. Başarısından başı dönmüş bir halde Terezine'ye ikinci kez girmiş ve yakalanmıştı. Kendisi de sevgilisi de oradan bir daha geri dönmemişlerdi. Annenin başının üzerinde taşıdığı görünmez fanus babanın fotoğrafıyla birlikte dolabın arkasına atıldı. Başı dik yürümeye artık ihtiyacı yoktu. Artık onu dik tutacak hiçbir şeye sahip değildi. Tüm ahlaki yücelikler başkalarına kalmıştı. Her şeyi ona anlatan, kocasının, sevgilisinin akrabası yaşlı Yahudi kadının sesi hala kulağında yankılanıyordu. Tanıdığım en cesur adamdı. Ardından yapayalnız kaldım. Tüm ailem toplama kampında öldü. Yahudi kadın karşısında acısının zaferini omuzlamış olarak oturuyordum. Fakat annenin o an çektiği acıya zafer eşlik edemiyordu. Anne bu acının belini büktüğünü hissediyordu. Ey hafifçe tüten saman yığınları! Belki de onun yüreğinin tütününü tüttürüyorsunuz. Tarlaya gömülen bir genç kız bedenini öyle canlandırıyordu. Ölüm şiirlerinde çok sık boy gösteriyordu. Fakat bunu yaşamın trajik korkunçluğu karşısında büyülenip kalan oğlunun erken olgunlaşmasıyla açıklayan anne, hala tüm şiirlerinin ilk okuyucusuydu, yanılıyordu. Jeromy'nin şiirlerinde söz konusu olan şiirin gerçek ölümle pek az ortak yönü vardı. Ölüm, yaşlılığın çatlaklarından insanın içine nüfus etmeye başladığı zaman bir gerçeklik olur. Oysa Jeromy için son derece uzaktı, soyuttu. Ölüm onun için gerçeklik değil, düştü. Ölümle sonsuzluğu arıyordu. Yaşamı umut kuracak denli, küçüktü. Onu çevreleyense belirsiz ve griydi. Ve ölüm mutlaktı, bölünmez ve çözülmezdi. Bir genç kızın varlığı değersiz bir şeydi. Birkaç okşayış ve anlamdan yoksun bir sürü kelime. Mutlak yokluğuysa tam anlamıyla muhteşemdi. Tarlaya gömülen bir genç kızı hayal ederek aynı anda hem acının soyluluğunu hem de aşkın yüceliğini keşfediyordu. Ölüm düşlerinde aradığı yalnızca mutlak değildi, mutluluk da vardı. Toprakta yavaş yavaş eriyen bedeni hayal ediyor ve bedenin uzun uzun şehvetle toprağa dönüştüğü bu aşk eğilimini çok yüce buluyordu. Dünya onu sürekli yaralıyordu. Kadınların karşısında kızarıyordu, utanıyor ve her yerde alaydan başka bir şey görmüyordu. Ölüme ilişkin düşlerinde sessizliği buluyordu. Orada yavaş, dinsiz ve mutlu bir yaşam sürdürülüyordu. Evet, ölüm, Jeromy'nin hayal ettiği şekliyle yaşanan bir ölümdü. Kişinin kendi başına bir dünya olduğu için dünyaya adım atmaya ihtiyaç duymadığı ve üzerinde koruyucu bir kubbe gibi anne karnının kemerinin yer aldığı o döneme garip bir biçimde benziyordu. Sonsuz mutluluğu andıran bu ölüm içinde sevilen kadınla birleşmeyi arzuluyordu. Şiirlerinin birinde, sevgililer birbirlerine yapışır ve ne yürüyebilen ne hareket edebilen bir varlık oluştururcasına kucaklaşıyorlar ve yavaş yavaş zamana karşı koyarak sonsuza dek var olan hareketsiz bir bitkiye dönüşüyorlardı. Başka bir yerde sonunda yosun tutacak ve kendileri de yosuna dönüşecek denli uzun süre yan yana kalan iki sevgili düşlüyordu. Sonra biri kazara üstlerine basıyor ve o sırada yosunların açma dönemiydi. İfade edilmez bir mutlulukla göğe doğru yükseliyorlardı. Olup bittiği için geçmişin tamamlanmış ve değişmez olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Hayır. Giysisi değişken bir kumaştan yapılmıştır ve dönüp baktığımız herkes başka renklerde görürüz onu. Daha dün kendisini kocasına ihanet etmekle suçluyorken, şimdi kocası nedeniyle tek aşkına ihanet ettiği için saçını başını yoluyor. Ne kadar da ödlekmiş, mühendisi büyük bir romantik aşk yaşarken, o kendisine günlük yaşamın kırıntıları bırakılan hizmetçiymiş. O kadar ürkek ve pişmandı ki ressamla olan macerası daha onu yaşamaya zaman kalmadan kendisine çarpıp dağılmıştı. Şimdi farkına varıyordu bunun. Yaşamın yüreğine sunduğu tek fırsatı tepmişti. Çılgınca bir inatla ressamı düşünmeye başladım. İşin ilginç tarafı, anıları onu şehvetli aşk günleri yaşadığı Prag'daki atölye dekoruna değil, ırmak, bir kayık ve küçük kaplıca istasyonunun Rönesans tarzı kemerlerinin oluşturduğu pastel bir manzaraya götürüyordu. Kalbinin cennetini aşkın henüz doğmadığı fakat tohumlarının atıldığı sakin yazlık günlerinde buluyordu. Birlikte oraya dönmeyi ve aşklarının hikayesini bu pastel dekor içinde serbestçe, neşeyle ve baskılardan uzak yeniden yaşamayı istemek üzere ressamı bulmayı arzuluyordu. Bir gün çatı katının merdivenlerini onun dairesinin kapısına kadar çıktı. Fakat kapıyı çalmadı. Çünkü içeriden bir kadın sesi geliyordu. Sonra onu görene dek evinin önünde dört döndü. Diri pardüsesüyle her zamanki gibiydi ve tramvay durağına götürdüğü çok genç bir kadının kolundaydı. Dönüşünde onu karşıladı. Adam tanıdı ve şaşırmış bir halde selamladı. Bu beklenmedik karşılaşmaya o da şaşırmış gibi göründü. Kalbi çok hızlı çarpıyordu. İlk kaçamak temasta onun kollarında eriyeceğini biliyordu. Adam şarap ikram etti ve yeni resimlerini gösterdi ona. Geçmişe gülermişçesine dostça gülümsüyor ve bir kez bile dokunmayıp tramvay durağına kadar eşlik etti. Bir gün tüm öğrencilerin teneffüs saatinde kara tahta önünde yığıldıkları bir sırada beklenen anın nihayet geldiğini düşündü. Sırasında yalnız kalmış olan kendi sınıfından bir kıza fark ettirmeden yaklaştı. Uzun zamandır ondan hoşlanıyordu ve sık sık uzun uzun bakışıyorlardı. Yanına oturdu. Bir süre sonra onları fark eden öğrenciler bu dalga geçme fırsatını kaçırmadılar ve kikirdeşerek sınıfı terk edip kapıyı arkalarından kilitlediler. Arkadaşlarının omuzlarıyla çevrili olduğu sürece kendini doğal ve rahat hissediyordu. Ancak kızla sınıfta yalnız kaldığı an aydınlatılmış bir sahne üzerinde kaldığı izlenimine kapıldı. Espiritüel eleştirilerle rahatsızlığını gizlemeye çalıştı. Önceden hazırlanmış cümlelerden başka şeyler de söylemeyi artık öğrenmişti. Arkadaşlarının hareketinin son derece komik bir davranış örneği olduğunu, sahiplerini zor durumda bıraktığını, şimdi tatmin olmamış bir merakla koridorda bekliyor olmalılar, yöneltildiği kişilere ise yararı dokunduğunu, istedikleri gibi yalnız kalabilmişlerdi, söyledi. Genç kız onayladı ve fırsattan yararlanmak gerektiğini belirtti. Öpücük havada asılı duruyordu. Genç kıza doğru eğilmek istiyordu. Fakat dudakları ulaşılamayacak kadar uzaktı. Jeremy konuşuyor, konuşuyor ve bir türlü öpmüyordu. Zil çaldı, bu da öğretmenin her an gelebileceği ve kapının önünde toplanmış olan öğrencileri kapıyı açmaya zorlayacağı demekti. Bu düşünce ikisini de heyecanlandırıyordu. Jeremy, arkadaşlarından öç almanın en iyi yolunun öpüşmüş olduklarından dolayı kendilerine gıpta etmelerini sağlayacak şekilde davranmak olduğunu söyledi. Parmaklarıyla kızın dudaklarına hafifçe dokundu. Bu cesareti nereden buluyordu? Ve böylesine boyalı dudakların öpücüğünün yüzünde kolaylıkla fark edilebilecek bir iz bırakabileceğini belirtti. Genç kız öpüşmemiş olmalarına hayıflanarak tekrar onayladı ve tam da bu sırada kapının ardında öğretmenin öfkeli sesi duyuldu. Jeromil ne öğretmenin ne de öğrencilerin yanağında öpüşmelerinin izini görmemelerine hayıflanması bir şey olduğunu söyleyerek tekrar kıza doğru eğilmek istedi. Bu sefer de kızın dudakları Everest tepesi kadar ulaşılmaz geldi. Genç kız, evet bize gıpta etmeleri gerekir diyerek çantasından ruj ile mendilini çıkardı. Mendilini ruja bulayıp Jeromil'in yüzüne sürdü. Kapı açıldı ve öğretmen kızgın bir halde peşindeki öğrencilerle birlikte içeri daldı. Jeromil ve genç kız, öğrencilerin sınıfa bir öğretmen girdiğinde kalkması gereken şekilde ayağa kalktılar. Hepsinin de gözleri Jeromil'in suratındaki muhteşem ruj lekesine takılmış halde seyirci kitlesinin karşısında boş sıraların arasında yalnızca ikisi vardı. Jeromil gurur ve mutlulukla kendini gözler önüne seriyordu. Çalıştığı iş yerinde müdür ona kur yapıyordu. Adam evliydi ve onu kendisini evine çağırmaya ikna etmeye çabalıyordu. Cinsel özgürlüğünü Jeromil'in nasıl karşılayacağını öğrenmeye çalıştı. İhtiyatla ve imalarla kocalarını savaş sırasında kaybetmiş kadınlardan ve yeni bir yaşama başlamakta çektikleri güçlüklerden söz etmeye koyuldu. Ne demek oluyor bu yeni bir yaşam diye rahatsız olmuş bir şekilde cevapladı Jeromil. Başka bir adamla yaşamaktan mı söz ediyorsun? Tabii bu sorunun bir cephesi. Yaşam devam ediyor Jeromil. Yaşamın gerçekleri vardır. Kadının ölmüş kahramana sadakati Jaromil'in kutsal efsanelerinden biriydi. Bu sadakat ona mutlak aşkın şair icadı olmakla kalmayıp var olduğuna ve yaşamı yaşanmaya değer kıldığına dair güvence veriyordu. Büyük bir aşk yaşamış kadın başka biriyle yatağa girmeyi nasıl isteyebilir diye öfkeyle haykırdı sadakatsiz dullar konusunda Jaromil. Nasıl olur da hafızalarında işkence görmüş, katledilmiş bir adamın anısı varken başka birine dokunabilirler? Kurbanı nasıl daha işkence ederler, onu bir daha öldürürler? Geçmiş değişken kumaşlardan giysiler giyer. Anne, sempatik müdürü boşladı ve geçmişi ona daha yeni bir açıdan göründü. Ressama kocası nedeniyle ihanet etmemişti. Onu Jaromil için terk etmişti. Jaromil için yuvasının huzurunu korumak istiyordu. Bugün bile çıplaklığı aklına geldiğinde içi daralıyorsa bunun nedeni karnını çirkinleştiren Jaromil'di. Kocasının aşkını da ne pahasına olursa olsun ve inatla doğurmakta direnerek onun yüzünden yitirmişti. O başlangıçtan beri her şeyini almıştı. Bir defasında da artık ardında küçümsenmeyecek sayıda gerçek öpücük vardı. Dans dersleri sırasında tanıştığı bir genç kızla Stromovka'nın ıssız yollarında dolaşıyordu. Bir zamandan beri konuşma bitmişti ve adımları sessizlikte yankılanıyordu. Henüz adını koymaya cesaret edemedikleri şeyi birden ifşa eden ortak adımları birlikte dolaşıyorlardı ve birlikte dolaşıyorlarsa bu kuşkusuz birbirlerini sevdiklerindendi.